أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Kardeşler bir önceki dersimizde Roma İmparatorluğu tarihini işliyorduk. En son olarak Konstantin'den bahsetmiştik. İşte Batı Roma ve Doğu Roma diye ikiye ayrılmıştı ama bu iki ayrılma çok kısa sürdü. Konstantin'le birlikte tekrardan bütün Roma birleştirildi. Ve tek bütün Roma'nın hakimi oldu Konstantin. Sonra işte bütün Roma'nın başkenti olarak nereye ilan etmişti? İstanbul, yani Konstantinopolis diye. O zaman o derste İstanbul'da isimlerini saymıştık. Yani önceki derste Konstantin'den bahsetmiştik ya, bakın kardeşler. Bu Konstantin'in ölümünden sonra, ki kendisi milattan sonra 337 senesinde ölüyordu. Milattan sonra 337 senesinde ölüyordu. O ölünce kardeşler imparatorluk içerisinde taht mücadeleleri başlıyor kardeşler. Bu sebeple birçok imparator böyle tahta çıkıyor, öldürülüyor. Çünkü mücadele var, savaş var. Ve bu mücadelenin sonunda Theodosius adında bir adam imparator oluyor kardeşler. Tamam? Theodosius adında bir adam imparator oluyor. Şimdi bakın. Önceki derste söylediğim şu bilgileri tekrar edeyim. Bir yere geleceğim buradan. Demiştik ki önceki derste Roma İmparatorluğu dini neydi dini? Roma İmparatorluğu'nun pagandı kardeşler. Tamam? Pagan dini, yani pagan ne demek? Çok tanrılı inanç yani. Roma İmparatorluğu çok tanrılı inanca mensuptu. Böyle klasik Roma tanrılarına inanırdı. Birkaç tane böyle tanrıya inanırdı. Ve imparatorluk içinde Hristiyanlar yaşıyordu değil mi kardeşler? Hristiyanlar yaşıyordu. O zaman pagan dini işte varken bu imparatorluk içinde yaşayan Hristiyanlara çok zulmediliyordu kardeşler. Hristiyanlar o zaman çok zulüm görüyordu. Sonra dedik ki bakın Konstantin ve Licinius adında birisi o zaman... Yani bu söyleyeceğim şey olunca iki imparator var değil mi? Doğu ve Batı diye ayrılmıştı. O zaman iki imparator vardı. Biri Doğu'yu öğretiyordu, biri de Batı'yı öğretiyordu. Bu iki imparator dedik, milattan sonra bakın 313 senesinde Milano'da bir şey yapıyorlar, buluşuyorlar. Yani İtalya'nın bir ili de Milano. Milan olarak da bilinir. Ve bir ferman yayınlıyorlardı. Ne o fermanın adı? Milano'da buluşuyorlarsa? Milano fermanı değil mi? Milattan sonra 313 yılında buluşuyorlar bunlar, bu ikisi. Ve Milano Fermanı diye bir anlaşma yayınlıyorlar. Meşhurdur bu anlaşma. Bu anlaşmaya göre neydi? Artık Roma İmparatorluğu topraklarında Hristiyanlık yasal hale gelecek. Meşru. Artık tanınacak. Hristiyanlara din özgürlüğü verilecek. Bundan önce neydi Hristiyanlara? Ne yapılıyordu? Zulmediliyordu değil mi? Roma İmparatorluğu'nun dini pagan. Çok tanrılı. Hristiyanlık ise tek tanrı inancı. İsa Aleyhisselam'a kendilerini nispet ediyorlardı. İşte kardeşler... Bu fermanla işte Hristiyanlık dinine saygı gösterilmeye başlanıyor. Bakın. Ama Roma İmparatorluğu'nun resmi dini mi oluyor Hristiyanlık? Sadece özgür. Tamam, sen de dinini yaşayabilirsin. Önleri açılıyor. İşte bakın. Bu Theodosius var ya, bahsettim. Şeyden sonra, Konstantin'den sonra kalıcı olarak imparator olan bu Theodosius başa geldikten sonra bakın. 391 senesinde bu Roma'nın pagan dinine son veriyor ve Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak ilan ediyor kardeşler. E bu sefer o diğer din mensuplarına zulmetmeye başlıyor. Normalde bak Hristiyanlar hep zulmediliyordu Roma İmparatorluğu içerisinde. Şimdi o büyük Roma İmparatorluğu'nun bak Hristiyanlık resmi dini olunca kardeşler, değil mi? Artık bundan sonra bayağı ciddi manada yayılmaya tabii başlayacak. Bak şu anda değil mi? En çok tabisi olan din hangisi? Hristiyanlık değil mi? Bak onun nasıl böyle yeryüzüne yayıldığını, kabul görüldüğünü anlatıyorum kardeşler. Yani dediğim gibi bu Hristiyanlığa geçişin zeminini kardeşler Konstantin hazırlıyor. Çünkü demiştik ki Konstantin Hristiyanlığı koruyor, yayılmasına izin veriyor. İlk imparator bunu yapan ilk imparator. Hatta demiştik ki Konstantin'in Hristiyan olduğu da söyleniyor kardeşler. Tabi olmadığı da söyleniyor. İki bilgi var. Allah alem bir sevap. İşte izin veriliyor. Zaten yayılmasına müsaade ediyor Konstantin. Ve Roma'nın resmi dini olunca kardeşler Hristiyanlık böyle hızla yayılıyor. İşte bugüne kadar geliyor kardeşler. Şimdi bakın. Burada bilgi vereyim. Ayasofya Kilisesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Ayasofya Kilisesi'nde Roma İmparatorluğu inşa ediyor kardeşler. Şu anda tabii Ayasofya cami de. O zaman ilk başta neydi Ayasofya? Kiliseydi. Bu Ayasofya Kilisesi'nde kim inşa ediyor? Roma İmparatorluğu. Şimdi Hristiyanlıktan girdik ya. Bakın Hristiyanlara ne kadar hizmet etmişler. Hristiyanlık Roma ile yayılmış. Bugüne kadar gelmiş ve bugünün en çok tabisi olan din haline gelmiş. Bunun önemini anlamanız için kardeşler bunu anlatıyorum. Yani Ayasofya gibi çok önemli bir kiliseyi kim inşa ediyor? Roma İmparatorluğu inşa ediyor kardeşler. Bakın bunun biraz tarihini anlatayım. Şu anki Ayasofya'nın bulunduğu yer var ya. O aynı yere 3 defa inşa ediliyor kardeşler Ayasofya. 3 defa. Birinci Ayasofya Kilisesi kardeşler. Bakın kim tarafından inşa ediliyor biliyor musunuz? Konstantin. Yani Konstantin bak çok böyle Hristiyanla değer vermiş. Hatta dediğimiz gibi Hristiyan olduğu bile söyleniyor. Daha doğrusu şöyle yani Konstantin tarafından yaptırılmaya başlatılıyor kardeşler Ayasofya. Ve kilisenin ibadeti açılışını o yapamıyor ama. O ölüyor. Milattan sonra 360 yılında oğlu Konstantinius gerçekleştiriyor. Ama bakın ilk Ayasofya Kilisesi'ni inşa etmeye başlatan kim? İlk Konstantin. Değil mi? Onun adına zaten İstanbul'a ne ad veriliyordu? Konstantinopolis değil mi? Konstantin'in şehri diye. Yani böyle çok önemli bir adam kardeşler. Dediğim gibi o ne yapıyor? Yaptırmaya başlatıyor ama ibadet açılışını oğlu gerçekleştiriyor kardeşler. Hatta bakın şunu da söyleyeyim. Konstantin'in yani Hristiyan alemine çok katkısı olduğunu, şu anda Hristiyanların yayılmasına en önemli, en baş sebebin Konstantin olduğunu bak ifade eden bir bilgi daha vereyim. İznik Konsili duydunuz mu? Çok meşhurdur aslında. Hristiyanlık dini denilince ilk akla gelen şeylerden, olaylardan birisi İznik Konsili'dir kardeşler. Evet, yani çok önemli kararlar alınıyor orada. Yani Hristiyanlığın dönüm noktası kardeşler. Bu İznik Konsili'ni İznik'te toplayan Konstantin. Böyle bir adam Konstantin yani. Bu İznik Konsili milattan sonra 325 yılında toplanıyor. Zaten kendisi 337 yılında ölüyor yani. Konstantin böyle birisi kardeşler. Evet. Sonra bakın bu ilk Ayasofya Kilisesi kardeşler. 404 yılında bir halk ayaklanması çıkıyor. Bu halk isyanları sırasında yakılıyor, yıkılıyor kardeşler. Tamam. Birinci Ayasofya Kilisesi böyle kısa sürede bitiyor. Sonra bakın ikinci Ayasofya Kilisesi inşa ediliyor. Bu da aynı ilk inşa edilen kilisesinin yerine. Yani bugünkü Ayasofya'nın yerine dedi ki üçü de aynı yere inşa edilecek kardeşler. Oraya ikinci olarak bir Ayasofya Kilisesi daha inşa ediliyor. Ve bu 415'te ibadet açılıyor kardeşler. 415'te ibadet açılıyor. Sonra yine imparatorluğa karşı bir halk isyanı çıkıyor kardeşler. 532 senesinde Nika isyanı diye bilinen büyük bir halk ayaklanması çıkıyor. Bu isyan sırasında 532 senesinde bu da yakılıyor, yıkılıyor kardeşler. Yine Ayasofya Kilisesi ikinci olarak inşa edilmişken bu da bu ayaklanma sonucu yakılıyor. Tamamen ortadan kaldırılıyor. Ve sonra bakın şu anda işte günümüzdeki Ayasofya inşa ediliyor. O zamandan hala bakın ayakta o Ayasofya. Üçüncü Ayasofya yani. Bu diğerlerinden daha büyük. En büyük Ayasofya kardeşler bu. Ne zaman inşa ediliyor? Hemen aynı senede. İkinci Ayasofya ne zaman yıkıldı? 532 senesinde değil mi? Nika ayaklanması sonucunda o senedeki. O zaman yıkılıyor. Aynı senede yine 532 senesinde kardeşler. O zamanın Roma İmparatoru Justinian. Justinian onun tarafından işte enkazı temizletiliyor. Daha zaten yeni yıkılmış. Enkazı temizletiliyor. Ve inşaya başlıyor. Ve inşaatı kaç sürüyor? 5 sene sürüyor kardeşler. 5 yılda tamamlanıyor. Ve 337 senesinde Justinian çok böyle ihtişamlı bir törenle diyorlar. İbadete açıyor kardeşler. Tamam. Şimdi nasıl bu Ayasofya neydi o zaman? Kilise. Ne zaman açılmış o zaman şu andaki Ayasofya? 537 senesinde kilise olarak Justinian tarafından çok ihtişamlı bir törenle ibadete açılıyor. O zamandan ta ne zamana kadar kilise olarak kalıyor? Fatih fethedene kadar. Yani 916 sene. 916 sene şu andaki Ayasofya aynı o kilise olarak böyle devam ediyor. İstanbul fethedilince Sultan Fatih ne yapıyor? Camiye dönüştürüyor ve adını da değiştirmiyor kardeşler. Adı zaten neydi yine? Ayasofya'dı kardeşler. Tabi Ayasofya olarak telaffuz olarak değil de yani onların dilinde Hagia Sophia yani yazılışı o şekilde Hagia Sophia diye öyle telaffuz ediyormuş. Ama bunun işte yani Osmanlıca tercümesinde, telaffuzunda nasıl ifade ediyorlar? Ayasofya diye, yani isim değişikliği yapmıyor kardeşler. Sonra 1450 senesinden ta ne zamana kadar? Atatürk zamanına kadar kardeşler. Yani kaç sene? 480 sene. Hep cami olarak kullanılıyor. Kilise gidi. Sonra camiye dönüştürülüyor. Ta 1935 senesine kadar. 1935. Atatürk yaşıyor o zaman. O zamana kadar 480 yıl hep bu Ayasofya cami olarak kullanılmış kardeşler. Ve 1935 senesine gelince Atatürk'ün emriyle ve Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya ne oluyor? Müzeye çevriliyor kardeşler. Ve 2 sene öncesine kadar biliyorsunuz müzeydi. 86 yıl böyle devam etti. 86 yıl sonra yeniden cami oldu kardeşler. Yani bu çok önemli bir kilise. Hem Müslümanlar için, değil mi? Yani hani fethedince İstanbul'u, oranın en büyük kilisesini, yani usuldür, camiye çevirir Müslümanlar. Fethettiklerinin en büyük kilisesini camiye çevirirler. Zaten İstanbul fethedince, o zaman tabii Fatih İstanbul. İstanbul Fatih'ten ibaret. Önceden söylemiştim. Onun en büyük kilisesi Ayasofya ve onu fethin sembolü olarak camiye çeviriyoruz. Hem Müslümanlar için de hem de Hristiyanlar için. Hatta Müslümanlardan daha çok kimler için daha önemli burası? Değil mi? Sen camiye çevirilince bayağı bir kızdılar. Avrupa devletleri, özellikle Yunanistan buna çok kızmıştı kardeşler, değil mi? Evet. Şimdi bakın. Bu bilgiyi verdikten sonra şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Theodosius'u değil mi? Şu andaki imparatorumuz. Bu adam hem Roma'nın doğusunu hem de batısını, yani bütün imparatorluğu birden, bakın, Konstantinopolis'ten yönetiyorken tek başına ne yapıyor kardeşler? Ölmeden önce imparatorluğu iki oğlu arasında bölüyor. İki oğlundan birisi, bak normalde doğu ve batı diye bölünmüştü değil mi? Önceki derste söylemiyor ama çok kısa sürede hemen Konstantin tekrardan birleştirdi. Bu Theodosius ne yaptı? En son imparatordur kardeşler. Bütün Roma'yı yöneten en son imparatordur. Böyle birden İstanbul'dan yönetiyorken tek başına ölmeden önce ne yapıyor? Oğullar arasında paylaştırıyor. Bir oğlu Doğu Roma'nın, diğeri de Batı Roma'nın imparatoru olacak. Artık bu iki kısım, Doğu Roma ve Batı Roma, ayrı olarak yönetilecek kardeşler, tamam? Ve Theodosius 395 senesinde ölünce bilfiil Roma İmparatorluğu kardeşler ikiye bölünüyor. Bir Doğu Roma artık oluyor, bir de Batı Roma. Şimdi kardeşler çok önemli bir yere geliyorum. Niçin bölündü peki? Theodosius niye iki oğlu arasında İmparatorluğu ikiye böldü? Böyle çok önemli bir olay oldu. Doğu Roma ve Batı Roma. Neden? Yok. Şimdi burada dünya tarihinde çok önemli bir olay. Biraz önemli anlatacağız. Kavimler göçü diye bir olay var kardeşler. Yani lise, üniversite okuyanlar duymuşlardır Allah alem yani. Kavimler göçü ama çok önemli. Dünya tarihinde çok önemli bir olay kardeşler. Kavimler göçü, topluluklar göçü. Bunu anlatmamız lazım kardeşler. Çok önemli bir mesele. Çünkü dediğimiz gibi Roma'nın ikiye bölünmesine kavimler göçü sebep oluyor. Şimdi meseleyi ben biraz baştan alarak anlatacağım. Ta ki mesele daha iyi anlaşılsın. Yoksa böyle lanetayını anlatırsak konu anlaşılmaz. Kafada tam yerleşmez mesele. Bakın. Orta Asya topraklarına kardeşler. Orta Asya neresi? Yani bugün Orta Asya'da nereler var? Yani meseleyi anlamanız için söylüyorum. Mesela bugün Orta Asya topraklarında Kazakistan var. Özbekistan var. Kırgızistan var. Türkmenistan var. Tacikistan var, bir de Doğu Türkistan var. Yani buralar, tamam. Bu topraklar da kardeşler, Hunlar, Hunlar. Duydunuz mu Hunları? Bu Hunlar tarafından milattan önce 220 senesinde bir Asya Hun devleti kuruluyor kardeşler. Tamam. Asya Hun devleti, Büyük Hun İmparatorluğu olarak da ifade edilir. Bu isimde Asya Hun devleti diye bir devlet vardı kardeşler, tamam mı? Milattan önce 220 senesinde kurulmuştu bu. Bakın, bu var ya, bilinen ilk Türk devletidir kardeşler. Türklerin çok devleti olmuş değil mi? Ama bilinen, ya bilinen tabii belki yani tarihçilerin bilmediği, aslında vakada yaşanmış başka devletler var ama tarihçiler tarafından bilinen ilk Türk devleti kardeşler işte budur. İlk Türk devleti. Neymiş? Asya Hun Devleti. Ya da Asya Hun İmparatorluğu kardeşler, tamam. Çünkü Hunlar Türktür. Hunlar Türktür kardeşler. Yani bir Türk kavmidir ha. Yani Türkler Hunlardan mı ibaret? Hayır. Niye? Çünkü Hunlardan başka Türk kavimleri var. Türk toplulukları var. Bu topluluklardan birisi nedir? Hunlardır kardeşler. O yüzden bunlara Hun Türklere denilir, tamam? İşte Türklerin bilinen ilk devleti budur kardeşler. Yani şunu da söyleyeyim, Orta Asya kardeşler çok önemlidir. Orta Asya, bakın Türk kavimlerinin beşiğidir kardeşler, ana yurdudur değil mi? Peki bakın bugün kaç tane Türkiye devleti var? 7 tane Türk devleti var bugün. Değil mi? Bunlardan bakın 4'ü, bu 7 tane 4'ü Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan nerede? Hala yani devam ediyor. Bunların zaten yani Türklerin 5'i burasıdır. Bak hala yani 7'den 4'ü nerede bulunuyor? Orta Asya'da bulunuyor. Tabii 7'den sonra ne var? Azerbaycan var. 5, Türkiye, 6 bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Böyle 7 tane Türk devleti var arkadaşlar. Yani Orta Asya'nın önemini de bu şekilde bilelim yani. Orta Asya Türklerin beşiğidir. Bakın şunu da söyleyeyim. Yeri gelmişken. Hani böyle isimler diyoruz ya mesela. Teoman. Değil mi? Türkiye'de meşhurdur bu isim. Mete. Mete ismi. Bakın bu devletin, Asyohun İmparatorluğu'nun bilinen ilk hükümdarı kardeşler Teoman'dır. Teoman ismi işte şu anda kullanılıyor işte. Buradan geliyor. Bilinen ilk Türk devleti bu. Ve bu devletin kurucusu kardeşler, ilk hükümdarı kimdir? Teoman'dır. Milattan önce 220 senesini konuşuyoruz. Teoman'dan hemen sonra kim geliyor biliyor musunuz başım? Mete Han geliyor işte. Teoman'dan hemen sonra işte Mete ismi de oradan gelmiyor kardeşler. Mete Han. Bakın bu Mete Han'dan bahsettiğim çok önemli. Bu da milattan önce 209 senesinde devletin başına geliyor. 220'de babası var. Sonra oğlu 209 senesine geçiyor. Bakın bu Mete Asya Hun Devleti'nin en önemli hükümdarı kardeşler. Yani Asya Hun Devleti denildiğinde ilk akla gelen isim, evet o kurmamıştır ama babası kurmuştur. İlk akla gelen en önemli isim Mete Han'dır kardeşler. Ne yapmış bu Mete Han biliyor musunuz? Orta Asya'da yaşayan bütün Türk topluluklarını ilk kez bir araya getirmiş kardeşler. Farklı var, bunlar Hunlar. Başka Türk kavimleri var dedik. Bunları tek bir bayrak altında kendi hakimiyetinde toplamış birisi. İlk yapan kardeşler hükümdar Mete Han kardeşler. Ve Mete Han bakın ne yapmış bir de kendisi. Onu ayrıca ilgilenen bir özelliği de Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu oluşturan kişidir. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu oluşturan kişi Mete Han kardeşler, tamam mı? Ve bu Mete Han, şimdi meseleyi anlamak için bunu söylememiz lazım. Çin devletine seferler düzenlemiş. Bakın şimdi Asya Hun devleti burada. Onun hemen altında güneyinde kim var? Çinler var, tamam. Asya Hun Devleti. O Asya Hun Devleti'nin hemen altında, güney tarafında kim var? Çin var. Bu Mete Han kardeşler Çin'e çok seferler düzenlemiş ve defalarca yenmiş kardeşler. Böyle Çin'i sürekli baskı altında tutunca artık Çin kurtuluş olarak Hunlara yıllık vergi ödemeyi kabul etmiş. Demiş tamam biz sana yıllık vergi verelim artık bizim yakamızı bırak yani. Mete Han böyle bir adam kardeşler. Mete Han zamanında devlet sınırları çok hızla genişliyor. Yani bugün ismini çok duymadığımız Teoman ve Mete Han olduğu için yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bakın şimdi kavimler göçü bununla başlıyor. Ne oluyor? Neydi devletimizin ismi? Asya Hun Devleti değil mi? Asya'nın İmparatorluğu. Bu düşmanları kim şimdi bunların? Çin değil mi? Bu Çin'in entrikaları yani işte casuslar sokuyor devlete. İşte birbirlerine düşürüyor. Böyle gizli işler yapması sebebiyle Çin'in. Tamam mı? Ve taht kavgaları sonucu, bu Hunların aralarındaki taht kavgaları sonucu bu sebeple bu devlet zayıflıyor, bölünüyor, parçalanıyor ve zaman içinde ne oluyor? Yıkılıyor. Ne zaman yıkılıyor? Milattan sonra 216 senesinde yıkılıyor kardeşler. Ve ne oluyor Hunlar? Devletler yıkılınca ne oluyor? Çin'in idaresine, hakimiyetine giriyorlar kardeşler. Tamam, Çin'in idaresine, hakimiyetine. Bak şimdi. Şimdi kavimler göçüne bak geliyorum. Şimdi bu Hunların devleti yıkıldı. Çinlerin hakimiyetine girdi. Bu Hunlar diyorlar ki biz Çin'in hakimiyetinde bulunmak istemiyoruz. Çin'in baskısından kurtulmak istiyoruz. Bağımsız olarak yaşamak istiyoruz. Bu düşünceyle ne yapıyorlar? Hunlardan kimisi kuzey tarafına, kimisi güney tarafına, azınlık bir kısmı da doğu yönüne göç ediyorlar. Tamam? O göçlükte yerlerde yaşamaya başlıyorlar. Ama şimdi bu Hunlardan geri kalanlar ise, kimleri bak oraya buraya şey yaptı değil mi? Bu geri kalanlar ise beraberindeki bazı Türk kavimleriyle, sırf Hunlar yok kardeşler. Bazı beraberinde Orta Asya'dan bazı Türk kavimlerini beraberine almışlar. Dediklerine göre 200 bin kişilermiş. Bunlar 350 senesinde. Bak 350 senesi kavimler göçünün başladığı sene olarak ifade edilir. Bak şimdi başlıyoruz. 350 senesi kavimler göçünün başladığı senedir. Ne yapıyor bu bunlar? Birisi kuzeye vesaire gidiyor. Geri kalanlar ise bu senede Orta Asya'dan çıkıyorlar. Nereye doğru göç ediyorlar? Batı tarafına. Yani Avrupa'ya doğru göç etmeye başlıyorlar kardeşler. Ama bu göçlerine bir sebep olarak da şu zikrediyor. Yani işte Orta Asya'da çok aşırı kuraklık vardı. Ve ekonomik sıkıntılar vardı. O yüzden batıya doğru göç ettiler yani. Yani asıl sebep zaten Çin'in hakimiyetinden kurtulmak. Bir de Orta Asya'da da yani Çin'in hakimiyetinden çıksan da başka yerlere gitsen de o bölgede şey var. Kuraklık var, ekonomik sıkıntılar var. Bundan dolayı ne yapıyorlar kardeşler? 350 senesinde bu kadar büyük bir kalabalıkla Avrupa'ya doğru göçe başlıyorlar kardeşler. İşte bu göçle kavimler göçü başlıyor. İşte bu dünya tarihinde dediğimiz gibi çok önemli olan kavimler göçü olayına sebep olan kimlermiş? Türkler. Yani Hun Türkleri. Bakın şimdi. Şimdi bakın anlatacağız. Hunlar Orta Asya'dan çıkıyorlar, geliyorlar. Burada Karadeniz var, tamam mı? Karadeniz'in kuzeyinden, üzerinden geçerek Avrupa'ya doğru gidecekler. Anlatacağız şimdi, tamam mı? Bu Hunlar kardeşler, bakın burayı çok önemli. Göçe başladıklarında bu Karadeniz'in şimdi geçecekleri yer olan Karadeniz'in kuzeyinde, üzerinde bir de Doğu Avrupa'da. Yani kuzeyine geliyorsun, gele gele sonra Doğu Avrupa'ya geliyorsun. Burada kardeşler barbar kavimler var. Ben önceden söylemiştim. Roma İmparatorluğu bu kavimleri barbar diye adlandırıyorlar. Bunlar böyle çeşitli çeşitli böyle farklı farklı kavimler, topluluklar. Romalılar bunlara barbar diyordu. Çünkü Romalılar barbar kelimesini kime kullanıyorlardı? Önce derste söylemiştik. Romalı olmayan tüm yabancılara ne diyorlardı bunlar? Barbar kavimler diyorlardı kardeşler. Ama özellikle de Romalılar bu barbarı bu imparatorluk sınırlarına zaman zaman saldıran kavimler için kullanıyorlar kardeşler. Ki burada kastettiğimiz zaten budur. Önceki derste zaten söylemiştik. Doğu ve Roma diye ikiye ayrılıyor ya. Niye ayrılmıştı? İşte anlatmıştık 3. yüzyıl krizini. Barbar kavimler ne yapıyordu? Saldırıyordu. İşte barbar kavimlerin istilaları oldu Romalılara. Heh. İşte o bak barbar kavimler nerede kardeşler bulunuyorlar? Karadeniz'in kuzeyi ve Doğu Avrupa'da bulunuyorlar. Şimdi Hunlar nereye gidiyor? Batıya ne üzerinden geçerek? Karadeniz'in üzerinden geçerek Avrupa'ya doğru gidecekler değil mi? Şimdi kim var Karadeniz üzerinde? Bu Romalıların kendilerinden çektiği, arada bir Romalılara saldıran ve barbar diye isimledikleri kavimler, topluluklar bulunuyor kardeşler. Şimdi bakın, durum böyle ya. Şimdi Hunlar başlıyorlar 350 senesinde Orta Asya'dan batıya doğru kaymaya. Karadeniz'in kuzeyinden geçecektiler ya, Karadeniz'in kuzeyinde bir bölgeye geliyorlar. Karadeniz'in kuzeyinde bir bölgeye geliyorlar. O bölgede yaşayan bir barbar kavim var dediğimiz gibi. Onlarla savaşıyorlar. Onların topraklarını ele geçiriyorlar. Ve onların bölgelerine yerleşiyorlar. Sonra o barbar kavim ne yapıyor? O bölgelerine yerleştikleri o barbar kavimler de böyle olunca yerlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Anlaşıldı? Onlar da ne yapıyor? Onlar da batıya doğru göç ediyorlar kardeşler. O batıya geçince onlar da karşılarına çıkan başka barbar kavimlere saldırıyorlar. Onları yerlerinden çıkarıyorlar. Ve onların da daha batıya, onlar da batıya kayıyor. Ve başka bölgelere yerleşmesine sebep oluyor. Anlaşıldı. Bakın Orta Asya'da kayıyorlar. Karadeniz üzerinden geçerken bir bölgeye geliyorlar. Saldırıyor. Sonra o saldırıları kavim de o da batıya doğru ilerliyor. O da bir başka barbar kavimle karşılaşıyor. O da yer edinmek için saldırıyor. O da onun yerine yerleşiyor, sonra o barbar kavim de ne yapıyor? Diye o da batıya doğru kayıyor kardeşler, tamam. İşte böyle böyle bakın. Bu kavimler birbirlerini ittire ittire. Birisi yanındakini itiyor, onlar da yanındakini. Onlar yanındakini böyle her biri önündekinin toprağını ele geçirerek kardeşler yerlerinden çıkarıp sürerek böyle birbirlerine ne yapıyorlar? Batıya doğru itiyorlar, kaydırıyorlar kardeşler. Böylelikle ne oluyor? Batı tarafına, Avrupa tarafına yoğun bir göç oluyor. Anlaşıldı. Şimdi bakın. Hunlara tekrar dönelim. Çok önemli bir olay oluyor burada. Şimdi dedik Hunlar ne yapıyor? Karadeniz üzerinden değil mi? Avrupa'ya doğru ilerliyorlar. Böyle ilerleyişlerine devam ettiriyorlar Hunlar. Karadeniz üzerinden. Geldiler aldılar ya. Durmuyorlar Hunlar. Devam ediyorlar kardeşler. Önlerine çıkan başka barbar kavimleri de yeniyorlar, yeniyorlar. Onları da buzlardan çıkarıyorlar. Ve ta nereye geliyorlar? Avrupa'nın en orta noktalarına kadar ulaşıyorlar. Ve bugünkü Macaristan. Bugünkü Macaristan topraklarına kadar geliyorlar kardeşler. Bak ne zaman başladı bu? Kavimler göçü 350 senesine başladı değil mi? Böyle ittire ittire onlar yine hani dediğimiz ilk başta böyle oluyor ama devam ediyorlar yani. Durmuyorlar o Karadeniz'in o kuzeyindeki bölgede. Durmuyorlar. Daha da devam ediyorlar. Önlerine çıkanları böyle bölgeden çıkartıyorlar. Ta nereye kadar? Avrupa'nın en orta noktalarına Macaristan'a kadar geliyorlar ve 375 yılında bak 350'de başladı. 25 sene sonra Macaristan'da bir devlet kuruyorlar kardeşler. Bakın bu da Türklerin çok önemli bir devleti. O da Avrupa Hun Devleti. Neydi devletler önceden? Asya Hun Devleti'ydi. Kaydılar ve sonra ne oldular? 375 yılında Avrupa Hun Devleti, Avrupa Hun İmparatorluğu diye bir Türk devleti kurdular kardeşler. Bakın bu devlet Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir kardeşler. İlk. Yoksa Avrupa'da bundan sonra daha başka birçok Türk devletleri kurulmuş. Mesela işte 2. Göktürk Devleti. Göktürk'ü duydunuz değil mi? Bir 1. Göktürk Devleti var. 1. Göktürk Devleti Asya'da kurulmuş. Bu 2. Göktürk Devleti nerede kuruluyor? Avrupa'da. Ama Avrupa'da ilk kurulan neymiş? Avrupa Hun Devleti. Sonra işte dediğimiz gibi Uygurlar mesela. Uygurlar da Avrupa'da devlet kurmuşlar. Hazarlar, Kırgızlar, Oğuzlar. Oğuz ismi de değil mi? Türkiye'de çok kullanılan bir isim. Hep buradan geliyor kardeşler. Yani söylemek istediğim Türkler sadece Asya'da değil kardeşler. Avrupa'da da devletler kurmuşlar tamam mı? Ve Avrupa'da ilk kurulan devlet ne? Avrupa Hun Devleti. Bu Avrupa Hun Devleti kardeşler ya da imparatorluğu kuruluyor ya devlet. Bu da zamanla topraklarını bak daha da batıya doğru genişletiyorlar. Onların ilerlemesine ne oluyor? Bölgelerdeki yine başka barbar kavimler ne yapıyorlar? Yerlerini terk ediyorlar, daha da Avrupa'ya doğru geç ediyorlar. Ve bu barbar kavimler de birbirlerini kaydırıyor değil mi? Hun gelince barbara, o barbarlar da birbirlerini kaydırıyorlar kardeşler ve sonunda bakın ne oluyor? Bu barbar kavimler, bu Romalıların barbar olarak adlandığı arada bir Roma imparatoruna saldıran bu barbar kavimler kardeşler. Şimdi bak ne oldu? Orta Asya'dan geldi, Karadeniz'den geçiyor. Avrupa'ya kadar ilerliyor. Batı Roma bak, şimdi Roma İmparatoru burada aşağıda. Böyle yukarıdan geldiler Karadeniz üzerinden. Birbirine ittire ittire geldiler ve sonunda artık barbar kavimler artık yer bulamayınca yukarıdan ne yaptılar? Roma toprakları sınırları içerisine inmeye başladılar kardeşler. Normalde onlar Roma İmparatorluk sınırları içinde yaşamıyorlar değil mi? Dışında yaşıyorlar ama böyle ittire ittire ittire ittire yer yok. Ne yaptılar kardeşler? Yukarıdan artık Roma İmparatorluğu topraklarının içerisine giriş yaptılar, girmeye başladılar. Roma bunların girmesine engel olamadı kardeşler. Bakın zaten ayrılacak şimdi Doğu Roma diye Batı Roma diye ama şimdi düşünün ayrılmadı. Roma İmparatorluğu var bir doğu tarafı var bir de batı tarafı var. Bakın. Bu barbar kavimler var ya, bakın şimdi çok dikkat edin. Doğu Roma topraklarına çok az geliyorlar kardeşler. Oraya da tamam iniyorlar aşağıya, Doğu Roma'ya da iniyorlar ama oraya çok az iniyorlar. Özellikle nereye bu kavimler geçiyorlar? Batı Roma'ya. Tamam, Doğu Roma'ya da geliyor kavim, yani birbirleri ittire ittire ama özellikle bu barbar kavimler hangi tarafına imparatorluğun geçiş yapıyorlar? Daha çok orada bulunuyorlar. Batı Roma kardeşler. Ve ne oluyor bakın, bu Batı Roma'da yukarıdan aşağı doğru ine ine karşılarına çıkan diğer kavimleri önlerine kata kata bir göç dalgası başlatıyorlar Roma, Batı Roma tarafında ve ta nereye kadar iniyorlar biliyor musunuz? İspanya'ya kadar iniyorlar. Nereden nereye? İspanya yani bayağı aşağıda kalıyor. Yukarıdan geldiler, giriş yaptılar Batı Roma'ya, birbirlerine böyle İttire ittire öne kata kata bir göç dalgası oluyor. Ta bu kavimler göçü nereye kadar devam ediyor? Engel olamıyorlar kardeşler. Roma İmparatorluğu bunları engellemeye. Sonuçta biz yer arıyoruz yani. Yapacak bizi alacaksınız değil mi? Ta nereye kadar geliyorlar? İspanya'ya kadar varıyorlar kardeşler. Buraya kadar ulaşıyorlar. Ve bu kavimler bu Batı Roma'nın içerisine dağılıyorlar kardeşler. Kimisi bugünkü Almanya'ya gidiyor. Çünkü Batı Roma İmparatorluğu'nda hangi devletler var? Bugünkü mesela Almanya var. Kimisi Fransa'ya gidiyor, kimisi İngiltere'ye gidiyor, kimisi İspanya'ya gidiyor kardeşler. Tamam? Evet. İnşallah yani bir sonraki derste söyleyeceğiz. Yani bu kavimler şimdi şurada bakın çok önemli bir bilgi vereceğim. Bu kavimler Batı Roma ile savaşarak onların bölgelerini ele geçirecekler kardeşler. Ve Batı Roma 476 yılında yıkılacak. Yıkıldığında bu Batı Roma toprakları üzerinde birçok devlet kurulmuş olacak kardeşler. Bu barbar kavimlerin kurduğu farklı farklı böyle krallıklar olacak. Tamam. Bak 350 senesinde başladı. Ne zaman yıkılıyor Batı Roma İmparatorluğu? 476 senesine bak. 350'den ta 476'ya kadar gel. Dediğim gibi anlattığım süreç oluyor. Bunlar Batı Roma ile savaşacaklar. Onların düşmesine sebep olacaklar. Batı Roma yıkılınca o Batı Roma toprakları üzerinde, değil mi? Bugünkü Avrupa devletlerinin işte olduğu yer orası. Birçok böyle barbar devletler, farklı farklı böyle barbar krallıkları kurulacak kardeşler. Bakın. Şimdi bunlar Avrupa'ya gelip yerleşiyorlar ya. Farz edin şeyler de Batı Roma'da yıkılıyor. Ona daha gelmedik. Batı Roma yıkılıyor. Bunlar şimdi Avrupa'ya gelip dediğimiz gibi yerleşiyor. Kimisi Almanya'da, kimisi Fransa'da vesaire. Bunlar Romalılarla evlilik yapıyorlar tabii. Akrabalık kuruyorlar. Bunun sonucunda bakın yeni milletler ortaya çıkıyor. Bak burada çok önemli bir şey geleceğim şimdi. Tamam. Barbarlar geldi ya. O Roma İmparatorluğu içerisinde Romalılar var. O barbarlar Romalılarla işte evleniyorlar, akrabalık kuruyorlar. Bakın bunun sonucunda yeni milletler ortaya çıkıyor kardeşler. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Bakın günümüzdeki Avrupa toplumlarının temelini atıyorlar kardeşler ya. Yani günümüzdeki Almanlar, İngilizler, bak ne kadar önemli olduğunu anlatayım. İspanyollar, Portekizler, Fransızlar vesaire vesaire. Günümüzdeki bu Avrupa toplumlarının temelini kim atıyormuş? Bu barbar kavimler işte. Anlaşıldı. Bunlar nereden geliyorlar? İşte anlattığım kavimler göçünden geliyorlar. Batı Roma'ya yerleşiyorlar. Kimisi Almanya vesaire. Romalılarla evleniyorlar. Yakını kuruyorlar. Bunlardan bir millet çıkıyor işte. Bu çıkan milletler ve kurulan işte bu barbar devletçikler, krallıklar günümüzün Avrupa toplumlarını oluşturuyor kardeşler. Mesela bakın bu barbar kavimler isimlerini vererek günümüzdeki bu Avrupa toplumları kimlere dayanıyor? Onlara bir kısaca hızlıca okuyayım. Angıllar ve Saksonlar diye mesela bir barbar kavim var. Bugünkü İngiltere'ye yerleşiyorlar dediğim şekilde ve İngilizlerin atalarını oluşturuyorlar. Bugün İngiltere'nin ataları kim? İşte bu anlattığım barbar kavim Angıllar ve Saksonlar mesela. Bugünkü İngilizler bunlardan gelerek ortaya çıkıyor kardeşler, tamam mı? Mesela Franklar, bu barbar kavimlerden birisi de Frank. Bugünkü Fransa'ya işte kavimler göçü sebebiyle yerleşiyorlar ve kimleri oluşturuyorlar? Fransızlar oluşturuyor kardeş. Geleceğin Fransası oluyorlar yani bunlar. Mesela Vizigotlar diye bir başka barbar kavim var. Bunlar da geleceğin Almanyası oluyorlar mesela. Ondan sonra Alanlar kardeşler. Bugünkü İspanya'ya göç ediyorlar. Alanlar diye bir kavim. Sonra Vandallar. Yine Vizigotlardan kimileri de bugünkü İspanyolların ataları oluyorlar kardeşler. Yine mesela Vandallar Portekiz'e geliyorlar ve Portekizlileri oluşturuyorlar. İşte Ostrogotlar diye mesela bir barbar kavimler. Bunlar da bugünkü İtalya'yı oluşturuyorlar. İtalya'ya yerleşiyorlar ve İtalyanların ataları oluyor kardeşler. Böyle işte Avrupa devletlerinin ataları kimler kardeşler işte? Bu kavimler göçünün yapan barbar kavimler. Bu önemli bir kardeşler. Bugün düşmanımız olan değil mi? Avrupa devletlerinin ataları işte bu kavimler göçüyle oluşuyor. Bakın şunu söyleyeyim. İsmini verdim ya bazı kavimler. İsmini zikrettim değil mi? Bakın bu kavimlerin hepsini toplayan bir isim var. Her birinin mesela değil mi? İşte bu Almanya'yı oluşturdu, bu Fransa'yı oluşturdu, bu Portekiz'i oluşturdu dedik ya. Bunların hepsini toplayan bir kavim var kardeşler, bir isim var. Ne o biliyor musunuz? Germen kavimleri, Germen. Bunların hepsi Germen kavimleri kardeşler. O yüzden yani diyebiliriz ki bugünkü Avrupa devletlerini oluşturan bunların ortak atası kim? Germenler. Bakın bu Wikipedia diye bir şey var ya sistem. Bakın orada şu bilgiyi aktarayım size. Diyor ki bugün diyor Hollandalılar bakın. Bugün Hollandalılar, Almanlar ve Avustralyalılar başta olmak üzere bakın. İngilizler, Flamanlar, İskandinav halkları ki onlar nelerdir? Danimarkalılar bak bunlar hep Avrupa ülkeleri. Danlar, Norveçliler, İsveçliler, İzlandalılar. Ondan sonra Almanca konuşan İsviçreliler. Bunların hepsi diyor Cermen halklarındandır. Cermen diye de okunuyor, Germen diye de okunuyor. Yani kardeşler o zaman bugünkü Avrupa toplumlarının ortak ataları kimler? Cermen kavimler, Cermenler ya da Germenler. Bu Germenlerin farklı farklı işte az önce bazı isimlerini zikrettik. Farklı farklı isimleri Var kardeş. O yüzden yani biz bu barbar dediğimiz kavimler var ya. Ne diyebiliriz bunlara? Hepsi zaten Germen değil mi? Bu barbar kavimleri de Germen kavimleri de diyebiliriz kardeşler. İşte bakın. Buraya söyleyeyim inşallah bitiriyorum. Bu işte Roma İmparatorluğu kardeşler. Bu anlattığımız kavimler göçünden olumsuz şekilde etkileniyor. Yani gelen kavimler sorun çıkartıyorlar. Saldırmak için yer alıyorlar. Anlatacağız zaten. Roma İmparatorluğu bunlardan dolayı çöküyor. Saldırıyorlar, savaşıyorlar. Hatta bakın bu Theodosius zamanında bu Doğu Roma'ya bazen Hunlar saldırıyor. Bazen de işte bu Germen kavimler saldırıyor. Bu Theodosius bunları püskürtüyor. Şimdi Theodosius ya dedik o iki oğlu arasında bölüştürüyor. İşte bundan dolayı bölüştürüyor kardeşler. Bunlar görüyor ve bunlar özellikle Doğu tarafını yani hem Hunlar tarafından hem de Germen kavimler işte bu barbar kavimler tarafından saldırılar oluyor. Böyle olunca kardeşler işte Theodosius'un emriyle o ölünce 395 senesinde Roma İmparatorluğu Doğu Roma diye ve Batı Roma diye ikiye ayrılmak zorunda kalıyor. Mecburen yani bölüyorlar. Daha rahat yönetebilmek için değil mi? Ve bir daha hiçbir zaman birleşemiyor. Önceden de bölünmüştü ama Konstantin birleştirmişti. Ama kardeşler artık bir daha bu tarihten sonra Batı ve Doğu Roma olarak hep ayrılıyor. Hiçbir zaman birleşmiyorlar kardeşler. Evet. Daha rahat yönetebilmek için. Bak Doğu Roma'nın ayrı bir imparator olacak. Batı Roma'nın ayrı bir imparatoru olacak değil mi? Her birisi kendi imparatorluk sınırını yönetecek. Bu Doğu Roma'nın kardeşler başkenti neresi oldu? Zaten bak bütün Roma'nın başkenti neydi? Konstantinopolis. İkiye bölündü. Doğu Roma'nın Konstantinopolis yine. Çünkü orada kalıyor. Doğu tarafında kalıyor. Batı Roma'nın peki? Roma değil. Hatta geçen de ayrılmıştı ya Doğu ve Batı diye. Yani Roma artık daha yönetilmeye, daha başkent olmaya layık olarak görülmediği için. Milano, evet. Yani tam sonra tekrar birleştirdi Konstantin. Tek Konstantinopolis'ti ama ayrılınca tekrardan Roma değil de ne oluyor? Dediğiniz gibi Milano oluyor kardeşler. Ve sonra da Ravenna diye bir şehir oluyor. Bunlar İtalya'nın şehirleri. İlk başta Batı Roma'nın başkenti Milano oluyor. Ondan sonra da Ravenna oluyor kardeşler. Buradan yönetiyor. Ama Doğu Roma'nın başkenti her zaman neresi? Konstantinopolis, İstanbul'u kardeşler. Evet. Bakın şu bilgiyi de vereyim. Sonra bitireyim dersimi. Bu Batı Roma İmparatorluğu'na kardeşler hakim olan dil Latinceymiş. Latince konuşuyorlar kardeşler. Doğu'daki imparatorluk ise ayrıldıktan sonraki bak durumu söylüyorum. İlk zamanlar Latince ve Grekçe konuşuyorlar. Grekçe ne demek? Ama eski Yunanca. Şimdiki Yunan dili değil. Eski Yunanca. Birlikte kullanıyorlarmış ilk zaman Doğu Roma. Hem Latince'yi hem de Grekçe'yi, eski Yunan'ı. Ama zamanla ne oluyor? Grekçe daha ağır basıyor eski Yunan dili. Ve hakim dil Doğu Roma'ya oluyor kardeşler. Anlaşıldı. O zaman Batı Roma İmparatorluğu'nda ne? Latince var. Doğu Roma'da da son olarak ne kabul ediliyor? Grekçe yani eski Yunanca kardeşler. Evet. Peki bugün bu iki dil var mı? Latince var mı? Yani bugün Latince'yi konuşan var mı kardeşler? Çok çok çok az böyle bir insan topluluğu konuşuyormuş. Çok az. Nerede olduğunu bilmiyorum da. Ama bunlar kardeşler yok. Grekçe de konuşulmuyor. Tamam yani yeni Yunanca elbette Grekçeden alınma şeyler vardır da. Ama bu eski Yunanca kardeşler ve Latince bugün konuşulmuyor. Bunlar eskiden konuşuluyordu. Ama bakın şu bilgiyi vereyim size. Şu bilgiyi vereyim. Latince kardeşler, Latince... Bugünkü İtalyanca, bugünkü Fransızca, Portekizce ve İspanyolcanın kaynağı temelini teşkil ediyor. Bu dilin, bu dillerin kaynağı temelini teşkil eden dil hangisi? Latince. Yani bak Roma İmparatorluğu'nun Avrupa ile ne kadar alakalı olduğunu anlatıyorum kardeşler. Evet. Şimdi nereye geldik kardeşler? Yani Batı Roma ve Doğu Roma'nın çöküşüne. İnşallah biz oraya giderse bu iki tarafın çöküşünü anlatacağız. Nasıl çöktüğünü anlatacağız. Evet burada duralım inşallah. Kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.